الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hacla ilgili ayetleri okuyoruz. Hac mevsimine denk gelmedi ama sıradan okuduğumuz için mecburen böyle oluyor. Yukarıdan aşağı hızlı bir şekilde okuyalım. Geçen hafta okuduğumuz kısımları, sonra okumadığımız kısımları biraz daha ayrıntılı okuruz inşallah. El-Haccu Eşhurun Ma'lumat. Hac bilinen aylardadır. Kitaplarda bu ayların Şevval, Zilkade ve Zilhicce olduğu yazılı. Bize göre geçen hafta sebebini anlatmıştım. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem olmalı. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Kim bu aylarda hac ibadetine başlarsa yapmak zorunda olduğu üç şey vardır. Hac ibadeti sırasında, yani ihramlıyken eşiyle ilişkiye giremez, fasıklık yapamaz, başka zaman da yapamaz ama şimdi daha çok dikkat etmesi lazım. Bir de insanlarla mücadeleye girmez. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهِ. Hayırdan ne yaparsanız onu Allah bilir. وَتَزَوَّدُوا, azık edinin. فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Azığın en hayırlısı takvadır. Takva kişinin kendisini korumasıdır. Mümin bir kişi kendisini önce şirke karşı korur. Bu onun ebedi cehennemde kalmasını engeller. İkinci olarak büyük günahlara karşı korur. Bu da onun cehenneme gitmesini engeller. Yani cehenneme gitmeden doğru cennete gitmesini sağlar. Üçüncüsü de diğer günahlara karşı korur. Bu da onun cennette yüksek mertebelere çıkmasını sağlar. وَاتَّقُونِي يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Ey sağlam duruş sahipleri, benden çekinin. Yani asıl çekinilecek olan Allah-u Teala'dır. Allah'a karşı yanlış bir şey yapmazsanız Allah-u Teala sizin yardımcınız olur. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizin ikramının peşine düşmenizde size bir günah yoktur. Yani hacca gittiniz, orada ticaret yapacaksınız, kar peşindesiniz hac mevsimine kadar. Bunda bir sakınca yoktur. Mal götürüp satabilirsiniz. فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. Arafat'tan sel gibi aktığınız zaman فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Meş'ari haram yanında Allah'ı zikredin. Şimdi اُذْكُرُ اللّٰهَ kelimesi Kur'an-ı Kerim'de daha çok namaz kılın anlamındadır. Çünkü Allah-u Teala Taha suresinde Musa Aleyhisselam'a bir emir veriyor. Diyor ki اَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ Beni zikir için, benim zikrim için namazı kıl. Allah'ı zikir de Allah'ın kitabından okumaktır. Onun için فَذْكُرُ اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ Meşari haram yanında Allah'ı zikredin ifadesinin içerisine namazı orada kılın şeklinde anlam vermek mümkündür. Bu sebeple biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güneşin batmasıyla birlikte Arafat'tan çıkıyor. Akşam namazını yolda kılmıyor. Meşari haramda yastığıyla birlikte kılıyor. O da bu ayet-i kerimeden anlaşılandır. Yani hacılar eğer vakit geçmeyecekse, zamanında şeye yetişebileceklerse, Meşari Haram'a yani Müzdelife'ye akşam da yatsıyı orada kılarlar. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ Allah'ın size öğrettiği gibi Allah'ı zikredin. Tabi burada da كَمَا هَدَاكُمْ da şeyi gösteriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği gibi akşam namazının vakti güneşin batmasıyla birlikte başlar. Yatsı da havanın kararması zamanına kadar kılır. Havanın kararıncaya kadar kılınır. Yani Meşari Haram'da kılacaksınız diye süreyi aşmayın demiş oluyor Allah-u Teala. Size gösterdiğim gibi yapın. Akşam namazının ilk vakti Kur'an-ı Kerim'de belli, yatsının son vakti belli, havanın kararma vakti. Ama ikisinin arasını ayıran kesin bir hüküm Kur'an-ı Kerim'de olmadığı için Peygamberimiz zaman zaman bu iki namazı birleştirmiştir. Aynı şeyi biliyorsunuz öğlen namazı ile ikindi namazı arasında da yapıyor. Öğlen namazının ilk vakti Kur'an-ı Kerim'de var. Güneşin batıya kaydığı vakit diye İsra suresinin 78. ayetinde belirtiyor. Son vakti de yine Kur'an-ı Kerim'de var. Hud suresinin 114. ayetinden anlaşıldığı gibi. Ama öğle ile ikindi ayıran vakit net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de olmadığından zaman zaman bu ikisini de birleştirdiği olmuştur. Yolculukta da birleştirmiş, yolculuk dışında da. Ama esas olan namazların her birini kendi vaktinde kılmaktır. وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ Her ne kadar bundan önce yanlış yapıyor olsanız, yanlış yola girmiş olsanız dahi işte Cenab-ı Hakk'ın size gösterdiği şekilde yapın. Şimdi daha önce Arafat'tan akma meselesi var. ثُمْ اَفِيضُ Ne diyor? فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Arafat'tan aktığınız zaman اَفَضْتُمْ dediği zaman burada ilk muhatap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra Müslümanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac yaptığı zaman Arafat'a çıkınca Araplar şaşırmıştı. Sen humus değil misin? Buraya niye çıkıyorsun diye. Mekkelilere humus adını verirlerdi. Mekke'de Mekkeliler şeyin İbrahim Aleyhisselam'ın ve onun oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar. Aynı şekilde Huza'a kabilesi de, Kinane de, Beni Amir de, o yani Mekkeli olmama, Mekke'de oturmamasına rağmen onlar da o soydan kabul edildikleri için onlara da humus deniyordu. Humus, bizim Türkçe'de de bu kökten bir kelime kullanılır, hamaset diye. Yani şiddetli olmak, sert olmak. Burada şu anlamı veriyorlar. Bunlar dinlerine çok şiddetle bağlı insanlardır Mekkeliler. Düşmana karşı da şiddetlidirler. Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda çok dikkatlidirler. Yani Mekkeliler Arap Yarımadası'nın en dindar insanları sayılıyordu. Zaten soy itibariyle de İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldikleri için de saygın bir yere sahiptiler. Bir de Mekke, Kabe-i Şerif'in koruyucuları olması itibariyle Fil vakasından sonra Mekke'nin değeri biraz daha arttığı için Mekkelilerin itibarı daha da yükseldi. Onlar kendilerini çok kutsal gördükleri için Arafat'a çıkmıyorlardı. Müzdelife'ye kadar çıkıyorlar, daha yukarısına çıkmıyorlardı. Çünkü humus deniyor. Onlar çok kutsal kişiler. Arafat'a çıktıkları zaman Arafat'tan onlar istifade etmeyecek. Arafat onlardan istifade edecek. Çünkü onların gittikleri yer kutsanır. Biz harem dışında bir yeri kutsallaştırmak istemiyoruz diye çıkmıyorlardı Arafat'a. Arafat'a diğer Araplar çıkıyordu. Çünkü bunlar çok kutsal insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'a çıkınca herkes şaşırmıştı. Bir kişi de burada emir veriyor Allah-u Teala. Arafat'tan aktığınız, daha önce yanlış yapıyordunuz diyor. ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِ Sonra akın Arafat'tan aşağıya doğru. Diğer insanların aktığı gibi. Yani Müzdelife'de o Meşyar-ı Haram'da vakfeyi yaptıktan sonra şeye doğru Mina'ya doğru akın. Şimdi burada bir husus var. Bu fıkıh açısından son derece önemli. Nısfü'l-leyl dediğimiz vakit, yani gecenin yarısı diye ifade edilen vakit, yatsı namazının son vaktidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı vaktinin bittiği andır nısfü'l-leyl. Akşam güneşin batmasından havanın kararmasına kadar olan birinci üçte biridir gecenin. Havanın tamamen kararmasından tanyeri ağarmasına kadar nısfü'l-leyl, yani gece yarısı ya da gecenin ortası vasatü'l-leyl dedikleri zamandır. Tanyerin ağarmasından güneş doğuncaya kadar da gecenin üçüncü bölümüdür. Şimdi o nısfü'l-leyl denen vakitte yatsı namazının zamanı bitmiş, artık gece başlamış oluyor. Şimdi ثُمَّ اَفِيُضُ مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسِ Yani yatsı namazını kılıyorsunuz, o vakit bitiyor. Ondan sonra aşağıya doğru akabilirsiniz demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer Müslümanlarla birlikte geceyi Meşare Haram'da geçirmiş. Yani Müzdelife'de geçirmiş. Fakat bazılarını, işte bazı eşlerini, izin isteyenleri ve çobanları Nısfü'l-Leyl'den sonra göndermiştir. Çünkü onları yapmaları gereken görevi bitirmişler. Orada yatmalarının sebebi bir ibadet olduğu için değil, dinlenmek için. Çünkü bir gün önce Mina'dan çıkmışlar. Arafat'a kadar işte büyük bir bölümü yaya ya da devenin üstünde yahut at üstünde çıkmışlar. O gün Arafat'ta akşama kadar ibadet yapmışlar. Sonra geri dönmüşler. Çok yorucu bir gün. Hacca gidenler gayet iyi bilir. Arabalarla gitmemize rağmen son derece yorucu olduğunu görüyoruz. Tabii ki geceyi Müzdelife'de geçirecekler. Ama Nısfü'l-Leyl'e kadar vazife bitmiş oluyor. Ondan sonra aşağıya doğru kayılabilir. Ama Hanefiler bunu kabul etmiyorlar. Tan yeri ağrana kadar oradan çıkılmaz diyorlar. Şimdi bunun işte Kur'an-ı Kerim'deki kaynağını bulup da Peygamberimizin uygulamasıyla karşılaştırdığınız zaman problem tamamen çözülmüş oluyor. Yani Nısfü'l-Leyl denen, gece yarısı denen durum, bugün mesela birisine sorsanız gece yarısı ne zaman, nedir? 12. Gece saat 12. Saatin yok. Peygamberimiz hangi marka saat kullanıyordu? Saat yoksa gecenin yarısını neyle hesap edeceksin? Onun için gece yarısı da tamamen bunlar ufuktaki ışık hareketleriyle ilgilidir. Ufukta, yani o batı ufkunda ışık tamamen kaybolup ufuk karardığı anda gece yarısı başlar. Ve gece yarısı gecenin en uzun bölümüdür. En uzun bölümüdür gecenin. Çünkü gece yarısı insanların uyuduğu, insanlar orada uyurlar. Teheccüd namazına kalkar, ibadet yaparlar. Sonra tekrar uyurlar. Ondan sonra sabah namazına kalkarlar. İşte uzunca bir bölümdür. Şimdi burada şöyle bir kıraate de rastladım. Onu Keşşaf tefsirinde gördüm. Hoşuma da gitti aslında. ثُمَّ اَفِيضُ مِنْ حَيْثُ اَفَاطَ النَّاسِ Nasi. Sinden sonra ya var. ثُمَّ اَفِيضُ مِنْ حَيْثُ اَفَاطَ النَّاسِ Nasi ne demek? Unutan kişi. Unutan kişinin aktığı yerden akın. Unutan kişi kim? Kur'an-ı Kerim'de kimdir unutan kişi biliyor musunuz? Adem Aleyhisselam'dır. Neydi o ayet-i kerime? Fenesiye ikinci bölümü de ayetin başı aklıma gelmedi. Taha 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ Daha önce Adem'e bir görev yüklemiştik. Fenesiye unuttu. Unuttu. Unuttu. Allah'ın yüklediği görevi unuttuğu için şu ağaçtan yeme diye İşte ona unutan adam denmiş oluyor. ثُمَّ اَفِيضُ Sonra akın مِنْ حَيْثُ اَفَاطَ النَّاسِ Unutan kişinin aktığı yerden akın. Şimdi yani onun geçtiği, onun gittiği yerden akın. Şimdi böyle olduğu zaman yani şöyle bir düşünceyi ortaya koymuştuk biliyorsunuz. Bu benim yani delillere dayandıramadığım ama hissettiğim bir husus. Arafat, Adem Aleyhisselam'ın bahçesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın işte şu bahçeye yerleş dediği yerdir Arafat. O şey bu ağaç da orada bir Arafat'ın hemen yanında ki Batn-ı Urane denir zannedersem yanlış hatırlamıyorsam orada bir şey bir vadi küçücük bir yer ki mesela şeyde vakfede orada durulması yasaktır. Orada olmalı diye ben tahmin ediyorum o ağacın. O ağaçtan yemiş Adem Aleyhisselam sonra Cenab-ı Hak inin aşağı deyince oradan Müzdelife'ye doğru inip geceyi orada geçirmiş. Sonra da sabahleyin Mina'ya gelmiş. Şeytan da çıkarılmış şeyden, o bahçeden. Adem Aleyhisselam'la Havva validemize çıkarılmış. Yani bu benim gene senaryom. Yani bir yere şu delil bu delille dayandırdığım bir şey yok ama bakarsın ki işte bu Nasi birazcık bunu hatırlatıyor yani. İşte Mina'ya geldiği zaman herhalde şeytanı orada işin kötü olduğunu anladılar. Yani her yer o bahçe gibi değil. Aşağı indiler, baktılar ki çok kötü. Çünkü Allah-u Teala diyor ki burada kalırsanız ne acıkırsınız, ne susuzluk çekersiniz, ne gölgede kalırsınız. Orada baktılar ki o bahçe gibi değil. O zaman suçlu kim? Şeytan. Mina'da şeytanı taşladılar diye düşünüyorum şahsen. Bir kere taş attılar. İşte sonra arka baktılar tekrar geliyor, bir daha taşladılar, tekrar geliyor, bir daha taşladılar diye ben şahsen öyle düşünüyorum yani. Bunun delillerini falan bulursam sizlere anlatırım ama işte bu Nasi meselesi biraz onu hatırlatıyor. Evet. Diğer insanların aktığı yerden siz de akın. Estağfirullah. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. İnna Allaha gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ hacda yapmanız gereken ibadetleri yaptığınız zaman fedkurullâhe, Allah'ı zikredin. Nasıl zikredeceksiniz? Şimdi burada namaz kılma meselesi değil, burada başka bir şey. Çünkü kedikrikum âbâekum diye anlatılıyor. Babalarınızı hatırladığınız gibi Allah'ı hatırlayın. Şimdi Araplar da babalarla, dedelerle övünme çok yaygın. Oturup bir konuştular mı, Allah mangalda kül bırakmıyor işte. Benim babam senin babanı döver gibilerden. Herkes kendi geçmişini müthiş bir şekilde övüyor. O zaman eşed dedikleri ondan daha sağlam bir şekilde. Şimdi bir örnek veriyor. Siz onu büyük bir heyecanla anlatıyorsunuz ya. İşte Cenab-ı Hakk'ı da öyle hatırlayın. Ama daha Cenab-ı Hakk'ı daha şiddetli, daha güçlü bir şekilde hatırlayın. Yani Allah'ın ayetlerini okuyun, dua edin, yalvarın, yakarın, bir şeyler yapın. Şimdi feyda kadaytuma, bu ibadetleri yaparken şeklinde meal verdik. Halbuki tefsirlerde şöyle deniyor. Hac ibadetlerini, hac menasikini tamamladığınız zaman deniyor ki bence bu doğru bir tefsir değil. Yani peki öyle kabul edersek Arafat'ta yapılacak şeyle ilgili herhangi bir hüküm yok. Müzdelife'de sadece bir namaz kıldı, ondan sonra ne olacak? Peki Mina'da ne yapacak? Ya da Kabe'yi tavaf ederken ne yapacak? Safa ile Merve arasında sa'y ederken ne yapacak? Bütün bunlarla ilgili bir takım, yani ne yapılacağına dair bir takım hükümler olması lazım Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla kada kelimesi bir ibadeti yerine getirmek. Evet, ibadetin bitmesi manasında da gelir. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namazı kılındığı zaman yeryüzüne dağılın. Ama orada فَانْتَشِرُوا deliliyle burada namazın bittiği anlaşılıyor. Ama bu ayet-i kerimede öyle olmaması gerekir. Biliyorsunuz ayetler birbirini açıklayan vasıftadır. Şimdi bu surenin 125. ayetini açalım. Burada diyor ki Allahü Teala ve iz cealna el beyte mesabeten lin nas ve emne. O beyti, Kabe-i Şerif'i, insanlar için sevap kazanma yeri ya da dönüp dolaşıp gelecekleri yer manasında da olabilir. Bir sevap kazanma yeri ve bir güven yeri yaptığımız zaman, kendilerini güvende hissedecekleri yer yaptığımız zaman onlara şöyle dedik: "Vettehidu min makami İbrahim'e musalla." İbrahim'in makamını musalla edin. Musalla demek dua yeri yapın demek. Makam-ı İbrahim neresidir? Kabe'nin yanındaki o yer değil. Orası makam-ı İbrahim değil. Millet orada birbirini yiyor, şey yapacaklar diye, namaz kılacaklar. Öyle bir şey olsa ve bu da musalla, namazgah yapın manasında olsa hepimizin orada namaz kılması gerekir. Başka yerde olmaz. Makam kelimesi çoğulu olmayan bir kelimedir Arapçada. Yerine göre tekil ve çoğul anlamda kullanılır. Dolayısıyla İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yap. İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın. Oralarda dua edin yani. Şimdi beş vakit namazını zaten her zaman kılıyoruz. Akşam ve yatsı namazını niye Müzdelife'de birleştirdiğimizi de şey yaptık. Burada anlatmaya çalıştık. Ayet-i kerimeden gördük onun şeyini. Peki musalla ne demek? Musalla dua yeri demek. Salat duadır yani. Şimdi İkametus salah olursa namaz kılmak manasına gelir. Burada orayı dua yeri yapın diye Allahü Teala bize emrediyor. Peki İbrahim'in durduğu yerler neresidir? Burada da ayetin 128. ayette, Bakara 128'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: İbrahim Aleyhisselam'ın dualar, yaptığı duayı bize anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam şöyle bir duada bulunmuş. Demiş ki Rabbena, Rabbimiz ve ba'at fihim rasulen, yok 129 okuyor. Atladım. Rabbena vec'alna muslimeyni lek. Bizi, yani İsmail Aleyhisselam da kendisini sana teslim olan iki kişi yap. Ve min zürriyetine ummeten muslimeten lek. Soyumuzdan da sana teslim olan öncüler oluştur. Ve erina menasikena. Bak İbrahim Aleyhisselam bunu ne zaman söylüyor? Bir önceki ayette ve yerfa İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam o beytin duvarlarını yükseltirken söylüyor. Daha beyt yapılmadan, bitmeden söylüyor. Kabe-i Şerif hani yıkılmış Nuh tufanında İbrahim Aleyhisselam temellerini bulup yükseltiyor. Yoksa orayı Adem Aleyhisselam yapmış. Diyor ki Rabbena vec'alna muslimeyn lek. Ya Rabbi bizi sana teslim olan iki kişi yap. Ve min zürriyetine ummeten muslimeten lek. Sana, soyumuzdan da sana teslim olan bir öncüler grubu oluştur. Ve erina menasikena, menasikimizi bize göster. Menasik yani nüsük yerleri, yani ibadet yerlerimizi bize göster. İşte bu menasik, öbür tarafta makam-ı İbrahim. Çünkü Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a hac ibadetlerinin nerelerde yapılacağını gösterdiği için İbrahim Aleyhisselam gitmiş, onların her birisinde durmuş ve duasını yapmış. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın dua yaptığı yerleri biliyor. Onun için وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّى dendiği zaman İbrahim'in makam durduğu yerleri dua yeri yapın dendiği için peki oralarda ne yapacağız? Onu da belirtilmesi lazım. Onun için فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, aynı burada da menasik kelimesi var, orada da var. Menasikinizi yerine getirdiğiniz zaman ki o hac ibadetleri için kullanılan bir kelimedir. Yani onu yerine getirdiğiniz zaman Allah'ı zikredin. Yani Kur'an okuyun, dualar okuyun, düşünün. Zikir zaten eğer akıl şeyde söylediğiniz şeyin manasını aklınıza getirmiyorsanız, kavrayamıyorsanız ona zikir denmez. Yani ne dediğinizi bilmeniz lazım zikir olması için. Bir anlamın kafanıza yerleştirilmesi ve onun hatırlanması demek, onun şey yapılması, tekrarlanması demek oluyor. Onun için işte o asıl hatırlanılması gereken Allah'ın ayetleri olduğu için en büyük zikir Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ama diğer bütün dualarda zikir kapsamına girer. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, ibadetlerinizi yaparken فَذْكُرُوا اللّٰهَ, Allah'ı zikredin. كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا, İşte babalarınızı zikrettiğiniz gibi daha da güçlü bir şekilde. Yani Araplarda böyle bir şey olduğunu söylemiştik. Şimdi mesela oradaki dualardan bir bölümünü aktarıyor Cenab-ı Hak. İşte o zikirlerden bir bölümü. فَمِنَ النَّاسِ, bu insanlardan bir kısmı hacca giden, Arafat'a çıkan, Mina'ya, Müzdelife, oralarda dua eden, Kabe'de, Safa Merve'de dua eden kimselerden bir kısmı şöyle dua eder. Men yekul Rabbena atina fid dunya. Ya Rabbi bize dünyada ver der. Sadece dünyalık ister. Hatta ben görmüştüm, taşlardan ev yapıyorlar. Bilmem bir takım şeyler yapıyorlar. İşte ya Cenab-ı Hak'tan ev istiyorlarmış. Yani böyle bir acayip şeyler, komik komik şeyler yapıyorlar. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kim insanlar Cenab-ı Hakk'a dua eder? Ya Rabbi bana dünyada ver. İstedikleri her şey dünyalıktır. Hacca da gitse, umreye de gitse hep dünyalık ister. O ahiretle ilgili bilmedikleri dualardır o. Amin falan der ya. Ama dünyalık şey kendi bilerek Türkçe olarak söylediklerin hep dünyalık ister. Kendi diliyle söyledi. Ne istediğini şuurlu bir şekilde söylediği zaman öyle. Bazıları da yazılmış duaları okuyorlar. Önemli değil. Böyle bunu okumamız lazımmış diyerek okuyor. Önemli olan kendini vererek şuurlu ve samimi bir dille Cenab-ı Hak'tan yaptığı isteklerdir. İnsanların kimisi böyle yapar. Sadece dünyalık ister. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ Bunun ahirette alacağı bir şey yok. Çünkü istemiyor ahiret. Peki dünyada alacak mı? Dünyalık istiyor, ev istiyor, araba istiyor, fabrika istiyor, otomobil istiyor, bir takım şunu istiyor, bunu istiyor. Bakalım olacak mı? Ahiret olmayacağı belli de dünya olacak mı? Ona bakacağız. Çünkü istemiyor. İstemiyorsan o zaman bir şey yok. Ve minhum men yekul. Onların içerisinde şöyle diyen de vardır. Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de güzellik ver. İkisini de istiyor. Sadece ahireti değil. Dünyayı da istiyor, ahireti de istiyor. Birisi sadece dünyayı istiyor. Birisi de dünyayı da istiyor, ahireti de istiyor. Ondan sonra da şunu da söylüyor. Ve kina azaben nar. Bizi o ateşin azabından koru diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Bu ikinci duayı biliyorsunuz namazlarımızda tekrarlarız. Rabbena atina fid dünya hasene. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de bir güzellik ver. Ve kina azaben nar. Bizi o ateşin azabından koru. Peki bakalım kim ne alacak? اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا Onlardan her birine kazançlarından bir pay vardır. Dünyalık istedi, işte hacca da gittim istedim, olmadı. Olmaz kardeşim. İstemekte değil, gereken çalışmayı da yapacaksın. İstedin tamam ama bir de gereken çalışmayı da yap. Kazançlarından bir pay vardır. Ahireti istedim, inşallah cennete giderim. Gidemezsin. Emirleri yerine getireceksin. Öyle lafla yok. Namaz kılmıyor, Allah affetsin diyor beni. Etmez Allah. Affetmez, kılacaksın namazını. Öyle senin keyfine göre değil. İnşallah Allah nasip eder. Allah nasip etmez, emreder. Yerine getirmek için gayret gösterirsen o zaman nasip eder. Böyle senin kendi keyfine göre değil. Bu dini Cenab-ı Hak kimsenin keyfine göre düzenlemiş değildir. Emir vermiştir. Adam günah işliyor diyor ki inşallah Allah nefretini verir. Nefretini vermez. Sen günahı da aldıkça daha büyük zevk almaya başlarsın. Zaten nefret ettiğin için bırakırsan bir işe yaramaz ki. Allah yasakladığı için bırakman lazım ki bir ibadet olsun. Şimdi bazıları şey yapıyor. Doktor yasakladığı için bırakıyor. Olmaz. Tamam, doktor yasakladığı için bırakırken bir de Cenab-ı Hakk'a tevbe eder. Bir de ya Rabbi ben artık bu işte tamamen yokum derse o zaman o tevbe de olur. Yani bir şey yaparken Allah emrettiği için yapacaksınız ki ibadet olsun. Allah emrettiği için oruç tutan kişi ibadet yapar. Ama perhiz yapmak için oruç tutuyorsa ibadet olmaz, perhiz olur. Ama hem Allah rızası için oruç tutayım hem de perhiz yapayım, o zaman ibadet de olur, perhiz de olur. Dolayısıyla yani yok Allah nefretini versin, Allah nasip etsin. Bu tür şeylerin arkasına sığınmayalım. Kararımızı verelim. Gereken çalışmayı yapalım ve Cenab-ı Hak'tan da isteyelim. İşte o zaman Allah'ın nasip edip etmediğini göreceksiniz. O zaman görürsünüz. Kesin karar verip de Cenab-ı Hakk'a sığınıp ya Rabbi bana lütfeyle dediğin zaman sen de gereken çalışmayı yaparsan Allah-u Teala o zaman sana yardım eder. Yoksa yok. Şimdi mesela bana çok gelmişlerdir. Bir kadın gelir, ne var? Oğlum işte içki içiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hocam bir dua et de ondan kurtulsun. Hadi şimdi farz edin ki, farz edin yani öyle kabul edin ki dua ettik, o duayla kurtuldu. Peki kendisine dua edilmeyen kişiler yarın ahirette demeyecek mi? Ya Rabbi benim suçum neydi yani? Ona birisi hiç adam uğraşmadan, sıkıntıya girmeden birisi dua etti diye o kurtuldu. Bana da birisi dua etmedi, benim suçum neydi demez mi? Onun için kişinin kendisi bir kere kendi kararını verecek. O zaman bizim duamızın faydası olur. Ama kendi karar vermezse, kendi gerekeni yapmazsa istediğiniz kadar dua edin. Şimdi Servet Hoca'nın bir şey aklıma geldi de isim vermeden söyleyeyim de onun şimdi bizim padişahlardan bir tanesi vakfiyesini okumuş. Herhalde hiç namaz kılmıyormuş da günde kaç kişiye üç kişi mi diyordu? Namaz kılsın diye.
Altı kişi.
Altı kişiye
ikindiden sonra
altı kişiye maaş bağlamış ki bunun kılmadığı namazları kılsınlar. Vakfiyesine yazmış.
Başlarına görevlesine yermiyesi ona atacak. Onların yermiyesi altı atacak.
Diyor ki şey medresede diyor yani ilim adamlığına daha yeni başlamış olan kişiye yevmiye 10 akçe veriyor. O namaz kılanlara 6 akçe veriyor. Yani onun %60 maaşının %60'ını veriyor. Görevleri ikinden sonra padişahın kılmadığı namazları kılacaklar. Böyle şey olur mu? O zaman parası olmayan ne yapacak? Yani birisi para verecek, siz benim namazımı kılın, bu iş olmaz. O namazını kılarsa namazı kendisi için kılmış olur, başkası için değil. Aynı şey hacca vekil göndermekle de ilgilidir. Hacca birisini gönderiyorlar, benim yerime hacca. Yok kardeşim, o kendi yerine yapar, senin yerine yapmaz. Şimdi akşam oldu, karnınız acıktı. Birisine rica ettiniz, rica etsem de benim yerime bir karnını doyurur musun deseniz sizin karnınıza bir şey gider mi? Aynen öyledir. Öyle bir şey olsa akşam eve gelirsiniz yorgunum. Ya hanım şu namazımı bir kıl da ben de bir dinleneyim. Ya da hanım der ki ya bey ben bugün çok yoruldum, misafir de vardı, sen şu benim namazımı bir kılsana. Olmaz. Cenab-ı Hak diyor ki estağfirullah, leyse lil insan illa ma'sa. Kişinin kendi gayretiyle olmayan kendinin değildir. Kendi çalışmanla olacak. Onun için ulaike lehum nasibun mimma kesebu. İster dünyalık istesin, ister ahireti istesin. Kazancından bir pay vardır, başka değil. Kazanmazsa, çalışmazsa hiçbir şey yok. Ne ahiret isteyene var, ne dünya isteyene var. Peki ben çalışıyorsam niye dua ediyorum diyorsanız, tamam etme. Sen istediğin kadar çalış. Cenab-ı Hak şartları olgunlaştırmadıktan sonra hiçbir şey de yapamazsın. Onun için Allah-u Teala ne demiştir? Estağfirullah, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Sizin bir şey yapmanız ancak Allah'ın o şeyi yaratmasıyla mümkündür. Allah bir şey yaratmadan siz yapamazsınız. Şimdi ben size konuşuyorum değil mi burada? Nice konuşmak isteyen insanlar vardır ki Allah bu konuşmak için gereken şartları yaratmadığı için adam konuşamaz. Değil mi? Adam çok ister ama konuşamaz. İstemek yetmiyor ki. Allah'ın o şartları yaratması lazım. Elini kaldırmak istiyorsun. Fesli adam ne kadar ister elini kaldırmayı, değil mi? Allah o şartları yaratmayınca kaldıramaz. Dolayısıyla siz ne kadar çalışırsanız çalışın, ya bu soruyu niye soruyorsunuz? Ben bunun sebebini açıkladım yani. Şimdi diyorlar ki hoca niye kızıyorsun? Ya dedim ki Allah Allah. Bizim elimizdeki şey de böyle değil. Elinizdeki Kur'an da böyle diyen kim yani? Allah Allah. Ya dinlerken biraz dikkatli dinleyin, kusura bakmayın yani. Ne dedim ben size? Bakara 199'da Keşraf tefsirinde böyle bir kıraat de var dendi dedim yani. Elinizdeki Kur'an'da o var diyen mi oldu ki bunu hemen soru olarak soruyorsunuz? Feyzo bu ne diyor? Sümme fiyudu min haysu efaden nasi. Böyle bir kıraat de var. Elimizdeki Kur'an-ı Kerimlerde yok. Keşraf tefsirinde böyle bir şey gördüm. Bir takım kıraat farklılıkları vardır. Böyle bir kıraat de varmış. Ona da fazla itimat etmeden bu bir şöyle bir şeyi hatırlatıyor dedim. Yani onun üzerine de durmadık. Sadece bir bilgi olarak verdik size. Bu şimdi sizi provoke etmek isteyenlerin eline verilmiş bir silah. Şimdi kimse provoke edemez de Keşraf tefsirini provoke etsinler, bizi değil. Burada ilmi meseleleri tabii ki söyleyeceğiz. Böyle bir kıraat var. Bu da bir olayı hatırlatıyor, o kadar. Başka bir şey yok. Yoksa şimdi Allahü Teala şey yapıyor. Yani siz ellerine bir delil vermeyin diyor. Şimdi bu arkadaşlarım da delil verdiğimizi düşünüyorlar. E gitsin baksınlar Keşraf tefsirinde var mı yok mu? Şimdi bize muhalefet edenler Keşraf tefsirini yere göğe bırakmazlar. Tamam, bu bir bilgi olarak veriyoruz. İsteyen istediğini söyler. Hiç önemli. İnsanların ağzını büzmek mümkün değil. Ona imkan yok. Değişik kıraatler vardır. Bunlar bilinen bir şeydir. Yani onun üzerinde herhangi bir şey yok. Yani bunu bütün ilim adamları bilir. Evet. Evet, Cenab-ı Hak ne diyor? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Sizin bir şey yapmanız ancak Allah'ın o şeyi yaratmasıyla olur. Allah onu yaratmadan siz bir şey yapamazsınız. Öyleyse yaptığınız işte başarılı olmanın da yolu Cenab-ı Hakk'a dua etmektir. Yani hem gerekeni yapacaksınız hem dua edeceksiniz. Tek başına duayla olmaz bu iş. Gerekeni yapıp başarılı olmanız için Cenab-ı Hakk'a dua edeceksiniz. Allahü Teala cümlemizi başarılı eylesin. Yani bu muhalefetten korkmamak lazım. Muhalefet iyidir. De bizim muhalifimiz yok. En büyük sıkıntımız o. Gerçekten muhalif yok. Yani şimdi insanlar şimdi mesela birisi yazmış. Bilhassa Nurcular bu sıralar çok yazıyorlar. Senin aklın Risale-i Nur'a ermez diyorlar. Yani bu ne biçim bir şeyse, kendileri demek ki çok yüksek seviyede insanlar. Ya böyle şey olur mu yani? Tabii bunların bir kısmı bunu söylüyor, hepsi söylemiyor. Yani belki 1 milyon Nurcu varsa bir iki tanesinden bu geliyor ama biraz da rahatsız ediyor doğrusu. Peki, Allah yardımcımız olsun. Biraz sonra tekrar buluşuruz.